Ayrım 19.
Julia'nın şaştığı bir şey vardı. Verrières'de Monsieur de Renal'in evinde yalnız geçirdiği haftalar onun için bir mutluluk dönemi olmuştu. O yalnız davet edildiği yemekler sırasında hazin bir takım düşüncelere kapılmış, nefret duymuştu. Bu ıssız evde rahatsız edilmeden yazamaz, okuyamaz, düşünemez miydi? Her an aşağı ruhlu bir adamın duygularını, düşüncelerini incelemek, o tatlı parlak hülyalardan sıyrılıp onu bir takım ikiyüzlü hareketler ve sözlerle aldatmak zorunda bırakmamıştı. Yoksa mutluluk bana bu denli yakın mı? Böyle bir yaşam sürmek çok masraflı bir şey değil ki. Matmazel Eliza ile evlenmek veya Fouquet ile ortak olmak elimde. Fakat dik bir dağa tırmanan yolcu tepeye varınca oturur ve dinlenmekten büyük bir zevk duyar. İyi ama onu sürekli dinlenmeye zorlayacak olurlarsa bakalım aynı zevki hep duyar mı? Madame de Renal'in zihni fena düşüncelere takılıyordu. Verdiği bütün kararlara rağmen Julien'e arttırma işinin iç yüzünü olduğu gibi anlatmıştı. Yoksa bu adam bana bütün yeminlerimi bozduracak mı diye düşünüyordu. Kocasını tehlikede görseydi tereddüt etmeden canını bile verirdi. Madame de Renal mertçe harekette bulunabileceklerini görüp de bu hareketi yapmayınca bir suç işlemiş gibi vicdan azabı duyan asil ruhlu ve hayalperest insanlardandı. Bununla birlikte günün birinde dul kalır da Julien'le evlenecek olursa tadacağı mutluluğu düşünmekten kendini bir türlü alamıyordu. Julien çocukları babalarından çok seviyordu. Çocuklar da sert ve haksever olmasına rağmen ona tapıyorlardı. Madame de Renal, Julien'le evlendiği takdirde ağaçlıklarını o kadar çok sevdiği bu Vergi köyünden ayrılması gerekeceğini hissediyordu. Kendisini Paris'te görür gibi oluyor, çocuklarının bu herkesi hayran bırakan öğretim yöntemiyle yetiştirildiklerini tasavvur ediyordu. Çocukların, Julien'in kendisinin, hepsinin mutluluğuna diyecek olmayacaktı. 19. yüzyıl evlenmeyi acayip bir hale getirdi. Dipnot, Stendhal evlilik konusuna birçok eserlerinde özellikle De l'amour, aşk üzerine de değinir. Ona göre kadınların cahilliği yüzünden evlilik hayatının temeli olan sevgi günün birinde kaybolmaya mahkumdur. Aylardan ve yıllardan beri evinin eşyasıyla meşgul olmaktan başka bir zevki olmayan bir kadın, belki de gerçek aşkın, hatta fizyolojik aşkın ne demek olduğunu görünce, bunu kendi durumuyla kıyas ederek nihayet oraya doğru sürüklenecektir, diyor. Fakat bununla birlikte filozofun biri belki de diyecektir ki, evlilik hayatı çalışmaya ihtiyacı olmayacak kadar zengin olan kimselerde, sükunet içinde tadılan zevklere karşı çok geçmeden büyük bir bıkkınlık uyandırır. Kadınlar içinde de bu can sıkıcı evlilik hayatı yüzünden aşka sürüklenmeyen ancak ruhsuz olanlarıdır. Filozofun sözüne bakarak ben Madame de Renal'in yaptığını hoş görüyorum. Ama Verrières'liler hoş görmüyordu. Gerçekten bütün kent halkı o farkında bile olmadan onun bu aşk macerasının dedikodusunu yapmaktaydı. Bu büyük olay sayesinde o sonbahar her zamankinden daha az canları sıkıldı. Sonbahar ve kışın bir kısmı çabucak geçti. Vergi korularından ayrılmak zamanı geldi. Verrières'in kibarları, okudukları lanetlerin Monsieur de Renal üzerinde o kadar az etki yaptığını gördükçe bunu bir onur meselesi yapıyorlardı. Her zaman ciddi bir hayat yaşayan ve bu gibi sinsice işler görerek bu yoksunluklarının acısını çıkaran kimseler, Verrières'e döndüğünün haftasına kalmadı, anlamlı bir takım sözlerle Monsieur de Renal'i kuşkulandırdılar. Bu işte sonuna dek gitmek isteyen Monsieur Valeno, Eliza'yı içinde 5 kadın bulunan soylu ve çok saygıdeğer bir ailenin yanına yerleştirmişti. Sözüne bakılırsa Eliza yer bulamamak korkusuyla bu aileden ancak Monsieur de Renal'in evinde aldığı aylığın aşağı yukarı 2/3'ünü istemişti. Bu kız kendiliğinden çok yerinde bir düşüncenin etkisiyle Julien'in Madame de Renal'le olan aşk macerasını anlatmak amacıyla gidip hem eski papaz Chelan'a hem de yenisine günah çıkartmıştı. Verrières'e vardığının ertesi günü daha sabahın altısında papaz Chelan Julien'i çağırtarak ''Sizden hiçbir şey sormuyorum ve bana bir şey söylememenizi de rica ediyorum. Hatta gerekirse emrediyorum.'' dedi. Üç gün zarfında ya Besançon'daki papaz okuluna ya da size mükemmel bir gelecek sağlamaya hazır olan dostunuz Fouquet'in yanına gitmenizi ısrarla istiyorum. Ben her şeyi düşündüm, yoluna koydum fakat sizin mutlaka gitmeniz gerek. Hem hiç olmazsa bir yıldan önce Verrières'e dönmemek üzere. Julien hiç cevap vermedi. Babası olmayan bir adamın yani Monsieur Chelan'ın bu kadar zahmete katlanmasının onurunu kıracak bir şey olup olmadığını inceliyordu. Nihayet papaza ''Yarın aynı saatte sizi rahatsız ederim.'' dedi. Bu kadar genç bir adamı çabucak yola getireceğini zanneden Monsieur Chelan birçok şeyler söyledi. Son derece alçak gönüllü bir tutum takınan ve yüzüne de aynı ifadeyi veren Julien ağzını açmadı. Nihayet papazın evinden çıktı, Madame de Renal'le haber vermeye koştu fakat kadını çok üzgün bir halde buldu. Biraz önce kocası kendisiyle oldukça açık bir şekilde konuşmuştu. Monsieur de Renal yaratılıştan karaktersiz bir adamdı. Karısının Besançon'daki teyzesinden kalacak olan mirasa konacağı düşüncesiyle karısını tamamıyla masum varsaymaya karar vermiş, ona Verrières halkının acayip dedikodularını anlatmıştı. Halk bu meselede haksızdı, bazı çekemeyen kişiler kamuoyunu bu yola sürüklemişti fakat elden ne gelirdi ki? Madame de Renal bir an Julien'in Monsieur Valeno'nun yaptığı teklifi kabul ederek Verrières'de kalabileceğini aklından geçirdi. Fakat o artık bir yıl önceki basit ve sıkılgan kadın değildi. Uğursuz ihtirası, vicdan azapları onu olgunlaştırmıştı. Hem kocasını dinliyor hem de Julien'den hiç olmazsa geçici bir süre için ayrılmanın artık zorunlu olduğunu düşünüyordu. Kendi kendine, benden uzakta olunca Julien yine o yükselme tutkusuna kapılacak. Öyle ya, insanın parası olmayınca hayal kurmaktan daha doğal bir şey olur mu diyordu. Ya ben tanrım. O kadar zenginim fakat bu zenginliğim beni mutlu etmeye yetmiyor ki. Julien beni unutacak. Onun gibi sevimli bir erkeği hangi kadın sevmez? O da başkasını sevecek. Ah ne mutsuz bir kadınım. Neden şikayet edebilirim? Tanrı adaletlidir. İşlediğim cinayete bir son vermek pişmanlığını gösteremedim. O benim aklımı başımdan alıyor. Elisa'yı para karşılığında susturmak benim elimdeydi. Bundan daha kolay ne olabilirdi? Fakat şöyle bir an oturup da düşünecek halde değilim ki. Aşkın o çılgınca hülyalarına kendimi iyice kaptırdım. Bir saniye bile onu düşünmeden yapamıyorum. Mahvoluyorum. Julien bir şeye çok hayret etti. Madame de Renal onun gideceğini bildiren müthiş haberi alınca bencilce hiçbir itirazda bulunmadı. Şüphesiz ağlamamak için kendini zorla tutuyordu. Metin olmamız gerek dostum dedi. Sonra saçından bir tutam keserek bilmem benim halim ne olacak diye ekledi. Yalnız bana söz ver, ölürsem çocuklarımı unutmayacağını söyle. Uzaktan olsun yakından olsun onlarla ilgilen ve dürüst okumuş birer insan olmalarına gayret et. Şayet yeni bir ihtilal çıkacak olursa bütün soyluları asarlar. Babaları belki damın üstünde öldürülen o köylü yüzünden Fransa'dan kaçmak zorunda kalır. O zaman sen bu aileyi koru. Bana elini ver. Allah'a ısmarladık dostum. Son mutluluk anlarımızı yaşıyoruz. Bu fedakarlığı yaptıktan sonra halk içinde de saygınlığımı tekrar elde edeceğimi umarım. Julien, Madame de Renal'in son derece umutsuzluğa kapılacağını sanmıştı. Bu vedalaşmadaki sadelik onu üzdü. Hayır dedi. Bana bu şekilde veda etmenizi kabul etmiyorum. Gideceğim biliyorum istiyorlar, siz de istiyorsunuz. Fakat gittiğimden üç gün sonra gelip geceleyin sizi göreceğim. Bu sözü duyar duymaz Madame de Renal dünyayı başka türlü görmeye başladı. Demek Julien onu seviyordu. Öyle ya, madem ki kendiliğinden onu gelip görmeyi düşünmüştü. Acısı ömründe duyduğu en büyük sevinç haline dönüştü. Artık gözüne her şey kolay görünüyordu. Sevgilisini tekrar görebileceğinden emin olması, bu ayrılık anının verdiği tüm acıyı unutturuverdi. O andan itibaren Madame de Renal'in halinde de yüzünde olduğu gibi bir soyluluk, bir kararlılık belirdi ve kendini küçük düşürecek hiçbir davranışta bulunmadı. Monsieur de Renal çok geçmeden eve döndü. Çok sinirliydi. Nihayet karısına 2 ay önce aldığı imzasız mektuptan söz etti. Ben bu mektubu Kent gazinosuna götürüp o Valeno denilen alçak herif tarafından yazıldığını herkese ilan edeceğim. Onu kolundan tutarak çamurdan çıkardım ve Verrier'in en zengin adamlarından biri yaptım. Onu herkesin önünde kepaze edecek ve kendisiyle düello edeceğim. Artık bu kadarı da fazla. Madame de Renal bu düello kelimesini duyunca içinden "Düello mu? Kocam ölür, ben de dul kalabilirim," dedi. Fakat hemen o anda kendi kendine, önüne geçebileceğim bu düellonun önüne geçmeyecek olursam kocamı kendi elimle öldürmüş olurum diye ekledi. Madame de Renal kocasının gururunu hiçbir zaman bu kadar ustalıkla okşamamıştı. 2 saatten az bir süre içinde onu Monsieur Valeno'ya her zamankinden daha çok dostluk göstermesi, hatta Eliza'yı tekrar eve alması için ikna etti. Gerçi bütün bu felaketlerine neden olan o kızla tekrar karşılaşmayı göze alması bir hayli cesaret işiydi. Ama ne yapsın ki bu düşünce Julien tarafından geliyordu. Karısı tarafından 3-4 kez yatıştırıldıktan sonradır ki Monsieur de Renal para bakımından acı geldiği halde kendiliğinden Julien'in bütün dedikodular içinde gidip de Monsieur Valeno'nun çocuklarına öğretmen olmasının çok kötü bir etki yapacağını düşündü. Kuşkusuz Julien'in yararı ona kimsesizler yurdu müdürünün yaptığı teklifleri kabul etmeyi emrediyordu. Oysa Monsieur de Renal'in onurunun kurtulması için Julien'in gidip Besançon ya da Dijon'daki papaz okulunda okuması gerekti. Fakat ona nasıl bu kararı verdirmeliydi? Orada nasıl yaşayacaktı? Monsieur de Renal bu iş için ne kadar maddi fedakarlıklar gerektiğini gördükçe karısından fazla üzülüyordu. Karısına gelince bu konuşmadan sonra o hayattan bıkıp da bir miktar stramonyum içen o cesur adamın durumundaydı. Böyle bir insan sanki bir zemberekle harekete gelir ve hiçbir şeyle ilgilenmez. Kral 14. Louis de işte bunlardanmış. Ölürken, "Bir zamanlar ben hükümdarken," demiş. Ne büyük söz. Ertesi sabah erkenden Monsieur de Renal imzasız bir mektup aldı. Bu kez en hakaret edici bir dille kaleme alınmış, durumunu anlatmak için en kaba sözler kullanılmıştı. Bu mektup herhalde aşağılık, kıskanç bir adamın kaleminden çıkmıştı. Bu mektup onda Monsieur Valeno ile düello etmek için bir istek uyandırdı. Biraz sonra cesareti onu bu düşüncesini derhal uygulamaya kadar sürüklemekte gecikmedi. Evden yalnız çıktı, silahçıya giderek 2 tabanca satın aldı ve doldurttu. İçinden, "İmparator Napolyon'un sıkı yönetimi geri gelse bile benim 10 para çaldığımı söyleyemezler," dedi. "Olsa olsa yapanlara göz yumdum. Fakat yazıhanemin gözünde beni bu şekilde hareket etmeye zorlayan mektuplar var." Kocasının bu sessiz hiddetini görünce Madame de Renal çok korktu. Zihninden uzaklaştırmak için o kadar uğraştığı dul kalmak düşüncesi bu durumda yine durmadan aklına geliyordu. Kocasıyla odaya kapandı. Saatlerce boş yere dil döktü. Çünkü yeni gelen imzasız mektup artık kocasına kesin kararını verdirmişti. Nihayet Monsieur Valeno'ya bir tokat atarak düelloya zorlamak için göstereceği cesareti, Julien'in papaz okulunda 1 yıl okuması için gereken 600 frangı vermek üzere kullanmaya onu ikna edebildi. Monsieur de Renal evine bir öğretmen almayı düşündüğü o uğursuz güne 1000 kez lanet ederek imzasız mektubu unutuverdi. Aklına gelen bir düşünce onu biraz yatıştırdı fakat bunu karısına söylemedi. Ustalıkla hareket ettiği ve delikanlının hayalperest yaratılışından yararlandığı takdirde daha az para vererek onu Monsieur Valeno'nun tekliflerini kabul etmemeye kandıracağını umuyordu. Madame de Renal, Julien'i kandırmak için bundan fazla zahmet çekti. Öyle ya, madem ki Monsieur de Renal'in işine öyle geliyor diye yılda 800 franklık bir yeri feda ediyordu, yaptığı bu fedakarlığa karşılık olarak bir miktar para kabul etmesi hiç de utanılacak bir şey olmazdı. Fakat Julien durmaksızın, ben bu teklifleri kabul etmeyi bir an bile aklımdan geçirmiş değilim diyordu. Siz beni kibar hayata çok alıştırdınız. O insanların kaba yaşayış biçimi beni öldürebilir. Çaresizliğin insafsız demirden pençesi karşısında Julien boyun eğmek zorunda kaldı. Gururuna kapılarak kendini teselli ediyor ve Verrier belediye başkanının vereceği parayı borç olarak kabul edeceğini, ona bir senet vereceğini, ileride faiziyle ödeyeceğini düşünüyordu. Madame de Renal'in dağdaki küçük mağarada daima saklı birkaç bin frangı vardı. Korkudan titreyerek ve kabul etmeyeceğini pekala hissederek bu parayı Julien'e vermek istedi. Julien, "Yoksa aşkımızın hatırasını kirletmek mi istiyorsunuz?" dedi. Sonunda Julien Verrier'den ayrıldı. Monsieur de Renal bu işe çok sevindi. Onun elinden para almak zamanı gelince bu fedakarlık Julien'e pek ağır geldi. Kesin olarak reddetti. Fakat Monsieur de Renal gözleri yaşla dolu olarak onun boynuna sarıldı. Julien kendisinden memnun olduğunu bildiren bir kağıt isteyince Monsieur de Renal coştu ve delikanlının ahlakını övmek için en parlak sözcükleri bile az gördü. Kahramanımızın 5 altın lirası vardı. Bir o kadar da Fouquet'den istemeyi düşünüyordu. Çok heyecanlıydı. Fakat aşkını gömdüğü Verrier'den ayrılıp da bir fersah yol gidince, artık bir eyaletin başkentini, Besançon gibi büyük bir savaş kentini göreceğini düşünerek şimdiden seviniyordu. Sevgilisini görmeden geçirdiği bu 3 günlük kısa süre içinde Madame de Renal, aşkın o müthiş düş kırıklıklarından biriyle avundu. Yaşamı sıradan geçiyordu. Onunla felaketin son aşaması arasında bir tek şey kalmıştı. O da Julien'le yapacağı son konuşmaydı. Kendisini ondan ayıran saatleri, dakikaları sayıyordu. Sonunda 3. günün gecesiydi. Aralarında kararlaştırdıkları işaretin uzaktan verildiğini işitti. Binbir tehlike atlattıktan sonra Julien onun karşısına çıktı. O andan itibaren Madame de Renal'in aklı yalnız bir tek düşünceye saplandı. Onu son kez olarak görüyorum diyordu. Sevgilisinin ateşli hareketlerine karşılık vermek şöyle dursun, aksine onun kolları arasında bir ölü gibi hemen hemen cansız bir halde kaldı. Kendisini zorlayarak ona sevdiğini söyleyecek olsa bile bunu öyle bir söylüyordu ki tersini anlamak mümkündü. Bir daha birleşmemek üzere ayrılacaklarını düşündükçe onu hiçbir şey teselli edemiyordu. Her şeyden kuşkulanan, alınan Julien bu durumda bir an artık unutulduğunu aklına getirdi. Bu yolda söylediği sitemli sözler, sessizce akan gözyaşları, boşanırcasına akan gözyaşlarıyla karşılandı o kadar. Julien sevgilisinin soğuk davranarak ettiği yeminlere "İyi ama Tanrım, sözlerinize nasıl inanayım?" diye cevap veriyordu. Madame Derville ya da sadece bir ahbabınıza bile bundan 100 kez daha samimi davrandınız. Taş kesilmiş bir halde Madame de Renal ne cevap vereceğini bilemiyordu. "Benden daha mutsuz bir kadın olamaz. Ne olur ölsem bari. Kalbimin buz kesildiğini hissediyorum." İşte Julien'in elde ettiği en uzun cevaplar bunlar oldu. Tanyeri ağrıp da ayrılma zamanı gelince Madame de Renal'in gözlerinden artık yaş akmaz oldu. Tek bir kelime söylemeksizin öpüşlerine de karşılık vermeden Julien'in pencereye bir ip bağladığını seyrediyordu. Julien ona boş yere, "İşte o kadar çok istediğiniz hale geldik." diyordu. "Bundan böyle artık vicdan azabı çekmeden yaşarsınız. Çocuklarınız biraz hastalanınca hemen öleceklerini sanmazsınız." Madame de Renal soğuk bir tavırla, "Stanislas'ı öpmeden gittiğinize çok üzülüyorum." dedi. Julien'i bu canlı cesedi andıran kadının ateşsiz sarılmaları karşısında nihayet adam akıllı düşünce aldı. O kadar ki yol boyunca uzun süre başka hiçbir şey düşünemedi. Kalbi sızlıyordu. Dağı aşıncaya, yani Verrier Kilisesi'nin çan kulesi artık gözden kayboluncaya kadar dönüp dönüp arkasına baktı. 24. Bölüm. Bir Başkent. Ne kadar da çok gürültü, ne kadar da çok iş peşinde koşan adam var. 20 yaşında bir gencin kafasında gelecek için bu ne kadar çok tasarı. Aşka karşı bu ne aldırışsızlık. Barnav. Nihayet uzakta bir dağın üstünde siyah duvarlar gördü. Bunlar Besançon Kalesi'ydi. Julien içini çekerek, bu kahraman savaş kentine onu savunmak için gönderilen alaylardan birinde bir teğmen olarak gelseydim başka türlü olurdu dedi. Besançon, Fransa'nın yalnız en güzel kentlerinden biri olmakla kalmaz, orada cesur ve kafalı adamlar da çoktur. Fakat Julien küçük bir köylüden başka bir şey değildi. Kibarların arasına katılmak için hiçbir çare bulamadı. Fouquet'den bir kat kentli elbisesi almıştı. Bu elbiseyi giydikten sonradır ki kentin etrafını saran surların inip kalkan zincirli asma köprülerinden birinden geçti. Kafası 1674 kuşatmasının tarihçesiyle dolu olduğundan manastıra kapanmadan önce gidip tabyaları ve kaleyi gezmek istedi. 2-3 kez az kalsın nöbetçiler tarafından tutuklanacaktı. Yılda 14-15 franklık ot satabilmek için müstahkem mevki komutanlığının sivillere yasaklandığı bölgeye giriyordu. Duvarların yüksekliğini, hendeklerin derinliğini, topların heybetli duruşunu birkaç saat seyrettikten sonra kentin ana caddesindeki büyük kahvenin önünden geçti. Ağzı açık bir halde orada dona kaldı. İki büyük kapının üzerinde kocaman harflerle yazılı olan kahve kelimesini okuyor da yine gözlerine inanamıyordu. Sıkılganlığından kurtulmaya gayret etti. İçeriye girmek cesaretini gösterdi ve kendisini tavanı en az 20 ayak yüksekliğinde olan 30-40 adım uzunluğunda bir salonun ortasında buldu. O gün Julien'e her şey sanki büyülü bir alemde gibi görünüyordu. İki masada bilardo oynanıyordu. Garsonlar sayıları bağırıyor, oyuncular dört yanı seyircilerle çevrilmiş masaların etrafında dönüp duruyorlardı. Herkesin ağzından çıkan dalga dalga sigara dumanları ortalığı mavi bir bulut halinde kaplamıştı. Bu adamların iri yapılı, zayıf, kamburlaşmış omuzları, ağır ağır yürüyüşleri, kocaman favorileri, giydikleri redingotlar, sözün kısası, her şeyleri, her hareketleri Julien'in dikkatini çekiyordu. Eski Bizantium'un bu soylu çocukları bağırmadan konuşamıyor, müthiş birer cengaver tavrı takınıyorlardı. Julien olduğu yere mıhlanmış, hayran bir şekilde seyrediyordu. Besançon gibi büyük bir eyalet merkezinin azamet ve görkemini düşünüyordu. Bilardo sayılarını bağıran o mağrur bakışlı baylardan birini çağırıp bir kahve istemeye bir türlü dili varmıyordu. Fakat kasada oturan genç kız koltuğunda küçük paketiyle sobanın yanında durmuş, kralın güzel beyaz alçıdan yapılmış büstüne bakan bu genç köylüyü fark etmişti. Gelişmiş bir Franche-Comté güzeli olan bu kız, bir kahvenin değerini artıracak endamda ve kıyafetteydi. Yalnız Julien'in duyabileceği bir şekilde yavaşça "Monsieur, Monsieur" diye iki kez seslendi. Julien çok şefkatle bakan iki iri gözle karşılaştı ve genç kızın kendisini çağırdığını anladı. Sanki bir düşmana saldırır gibi güzel kızın bulunduğu tezgaha doğru ilerledi. Bu ani hareketi yüzünden koltuğunun altındaki paket düştü. Daha 15 yaşındayken bir kahveye o kadar kibarca girmesini bilen Parisli çocuklar, bizim sıkılgan taşralımızı bu halde görselerdi ne kadar acırlardı. Fakat unutmayalım ki 15'indeyken o kadar görgülü olan bu çocuklar 18'ine gelince bayağılaşıyorlar. Taşralılarda gördüğümüz sıkılganlık bazen gideriliyor ve işte o zaman insana istemeyi öğretiyor.